Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope'tan herkese iyi akşamlar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Salgında gidişatı konuşacağız. Omikron varyantının etkilerini, aşılamada gidişatı ve Türkiye'deki önlemlerin hayatımıza etkisini konuşacağız. Baş başayız bu hafta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'la birlikteyiz. O anlatacak bize doğruları. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Buradaki dört kişinin yerine bir kişi olmak gerçekten biraz mahzun bir durum. Çünkü geçen kış daha iyiydik anladığım kadarıyla. Heyecanı koruyorduk. Birazcık hem işlerin yoğunluğu, yani Covid dışı işlere de çok artık dönmek zorundayız. İşte pandeminin uzama sonuçlarından bir tanesi de artık daha az buluşabiliyoruz dördümüz. Ama en kısa sürede gene birlikte olacağımızı umuyorum.
Biraz bıkkınlık, yılgınlık da var mıdır hocam?
Biraz var aslına bakarsanız, yani konuştuğunuz şeylerin bir yere varamıyor olduğunu görmek, herkesin bildiğini okuduğunu görmek, bu pandemi karşısında bu kadar başarısız olunması, bütün dünya için, çok az ülke dışında bütün dünya için durumun bu olması gerçekten biraz hani konuşmaktan da vazgeçiriyor.
Bıkkınlık, o yılgınlık sağlık çalışanlarında var ama herkeste var. Ben her hafta bu yayına başlamadan önce stüdyodaki arkadaşlarıma da sorarım neyi merak ediyorsunuz diye. Eskiden çok soru gelirdi. Artık sadece bitecek mi, ne zaman bitecek, İsmail Hoca'ya sor diyor benim arkadaşlarım. Ben de diyorum tamam, belki yayının sonunda bunu konuşuruz. Zaten soruyorum her hafta ama bu bıkkınlık olsa da sormaya devam edeceğiz mecburen. Çünkü çok ağır bir şekilde salgının ilerlediğini tablodan da görüyoruz. Çevremizden de görüyoruz. O yılgınlığa rağmen konuşmak durumundayız maalesef deyip Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla sormaya başlayayım size ben omikron gündemini. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Twitter'dan en son yaptığı açıklamada şöyle dedi. Omikron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omikronla karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun, salgın gündemden çıkacak diyor. Nasıl yorumladınız bu açıklamayı? Çünkü şurada yani 3 doz aşılıysanız hem rahat hastalık atlatacaksınız hem de bağışıklığınız yükselecek şeklinde verilen bir mesaj var. Bununla ilgili sizin yorumunuzu alarak başlayalım. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Canlı yayındayız Esin Şenol'la birlikte. Salgınla ilgili ayrıntıları konuşuyoruz. Hem sorularınızı YouTube chatten bize iletebilirsiniz hem de yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Yayınımızı da beğenir ve paylaşırsanız daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz diyelim ve sözü Esin Hocama bırakayım. Buyurun.
Öncelikle şöyle diyeyim, çok satın alınmaya hazır bir hikaye bu. Dünyada aslında bütün politikacılar bu hikayeyi satacak gibi duruyorlar. Çünkü çok başarısız olunan bir salgın var. Dünya yüzündeki en yaygın salgın. Omikronla birlikte bütün ıssız adalar dahil artık yani hiç girmediği bir yer kalmadı dünyada. Bir kara parçası kalmadı, öyle diyeyim. Bu yüzyılda hani teknoloji bu kadar gelişmişken biz uygarlığın zirvesindeyiz derken çok akıl alır gibi bir durum değil. Bir de tabii ki insanların yani Salgın başladığından beri Avrupa kıtasında ve Amerika'da olan ölüm sayılarını düşünecek olursak hiç kimse 2 sene önceki umut ve sabır noktasında değil. Dolayısıyla şu hikaye satılmaya çalışılıyor. Sonuna geldik, biz pes etmiyoruz, virüs pes ediyor. Oysa ki şunu artık algılamamız gerekiyor. Virüsün evrimsel süreciyle ilgili durumu öngöremiyoruz. Virüsün evrimsel süreci çok dinamik bir süreç. Omikron bambaşka bir soydan geldi ve bu soy da kendini geliştiriyor. Hafif olmasının en önemli sebebi bizim bağışıklığımız. Dolayısıyla söylenecek tek bir şey var. Tabii ki salgın bitecek ama bütün kıtalarda kontrol altına alındığında bitecek ve yeterince aşılandığında toplumlar bitecek. Ama biz bu tuhaf hikayeyi sattığımız zaman insanların gafil avlanmasına neden oluyoruz. Aslında bunun meali şu: artık bir şey yapmayacağız, çıkın sokaklara, ne istiyorsanız yapın, hatta süper bağışık olabileceksiniz gibi bir şey var bunun içinde, umut var. Ama ben size şunu söyleyeyim, ben bu hastalarda uğraşan bir hekimim. 5 tane aşısı olan bir böbrek nakil alıcısı hasta. Yaşı da gayet genç bu hastanın. Her türlü badireyi atlatmış, ilk 2 yılı atlatmış. Ama şu anda yoğun bakım sınırında takip ediyoruz hastayı ve yoğun bakıma verme durumuna geçebiliriz. Aynı şekilde bütün bağışıklık sistemi kırılgan olan hastaları bir yokluyor bu süreç, onu söyleyeyim. Burada şu mesaj veriliyor: 1 Ocak'tan beri yaklaşık 3500 kişi kaybetti Türkiye. Amerika'da her gün 2-3000 kişi ölüyor. İngiltere'de her gün 300-400 kişi ölüyor. Gene dünyada her gün 10 bine yakın insan ölüyor. Türkiye'de son bir haftada 1200 kişi öldü ve ölümlerde de %15 artış var. Burada şu söyleniyor: bazı kişilerin, bazı katastrofilerin olması, bazı kişilerin ölmesi göze alınacak. Bundan daha fazlasını biz salgın yönetimi olarak yapmayacağız. Biz salgını kafada bitirelim. Salgınla aslında aramızda bir tane bir şey kaldı, o da maske. Maskeleri de havaya fırlatırsak biz salgını mezun edeceğiz. Yani bir Sağlık Bakanı'nın verebileceği en talihsiz mesaj. Diğer ülkelerde de aslında aynı hikaye ölçülü bir şekilde satılmaya çalışılıyor ama hiç bu kadar açık bir teşvik görmemiştim doğrusunu isterseniz. Oysa Türkiye çok katmanlı yaşayan bir ülke. O sokağa kendini atacak gençlerin evinde pek çok kırılgan nüfus var. Ve söylediğim gibi 2 doz Sinovac, 3 doz BioNTech'e rağmen ve hafif denilen omikron Delta'nın yaz aylarında öldürdüğü kadar insan öldürüyor Türkiye'de. Amerika'da ölümlerin rekora gittiği dönemler yaşıyoruz. Sadece şu kıyaslama yapılıyor: görülen vaka sayısına göre ölüm sayısı daha düşük. Sadece bu kıyaslama yapılıyor. Yoksa hani çok öldürücü bir hastalık olduğu bütün rakamlardan açık. Endemik olmuşa da benzemiyor. Bir yere gideceğe de benzemiyor.
Bir soru gelmiş size. Bu biraz da anladığım kadarıyla, benim tahmin ettiğimce, değilse de öyle izleyicimiz bize yazsın, Huriye Kara. Esin Hocama sorar mısınız demiş. Aşı olma sayısı arttıkça ölüm sayısı neden artıyor demiş. Böyle bir şey var mı?
Yok tabii ki Huriye Hanım. Yok tabii ki. Bakın, eğer bir şeyler okuyorsanız, bir şeyler yazıyorsanız, bugün çıkan bir sürü yayın, o yayınlardan Twitter'da paylaşılan bir sürü şey, dönün okuyun bir zahmet ya. Bu kadar taraflı olmayın. Yani varoluşa ait, yaşamak ve ölüme ait bu çarpıtmaların içinde siz de ömrünüzü çok uzun sürdüremezsiniz ve etrafınıza da zarar verirsiniz maalesef. Bakın, ben bir hekimim. Aşıdan hiçbir çıkarım yok. Pandeminin bitmesini en çok isteyen kişilerden birisiyim. Huriye Hanım, bunu size söyleyeyim. Bu taraflılığınızın sebebini anlamakta güçlük çekiyorum. Sattığınız bir ot çöp mü vardır? Sattığınız bir hikaye mi vardır? Nedir? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Buyurun yazınız, biz de anlayalım. Şükran Hanım'la birlikte derdinizin ne
şöyle,
olduğunu. %99 Şükrancığım, %99 bugün çok güzel bir veri çıktı. Dünya yüzünde bir ölümü %99 önleyen başka bir yaklaşım yok. 3 doz aşısını yaptırmış olanlar, aşı yaptırmamış olanlara göre %99 daha az ölüyorlar. Daha önce de ben bunu paylaştım. Çünkü biz ölüm rakamlarını, hani 100 binde bir ölünüyordu artık, binde bir ölünüyordu, artık 100 binde bir ölünüyor, bu 400 ila 1000 misli daha fazla ölündüğüne tekabül ediyor dediğimde, bunları kopyalayıp yapıştırıp bir takım troll hareketleriyle abartılı rakamlar verdi falan gibi yorumlar yaptılar. Bence aklınızın yetmediği konularda kendinize inanacak değil, kendinize izleyecek bir bilim insanı bulunuz ve komşularınızda, etrafınızda olup bitenlere bakın lütfen.
Şu aşı karşıtlığının salgının gidişatındaki tehlikesi tabii ki muhakkak ama bir yandan da bu aşı karşıtı kampanyalardan etkilenen aşı tereddüdü sahibi de çok fazla vatandaş var. Ve Sağlık Bakanı da onları aşı olmaya çağırıyor. Bu bahsettiğimiz son tweette de aşınızı olun, yarın için umutlu olun demiş Fahrettin Koca da.
Evet, maalesef.
Tereddütlerle ilgili de aslında bu tip yayınlarda sizler de bu tereddütlere çok doyurucu cevaplar veriyorsunuz ve ölüm sayıları da çok açık bir şekilde görünüyor ama bir yandan da ne yazık ki aşı da olsak salgın hala tehdit edici bir şekilde devam ediyor. Ve bu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının da bende yarattığı bir his. Herkeste bir salgın bitiyor havası var. Ve bu omikron sayesinde olacak cümleleri çok sık kuruluyor. Bir yandan da ekonomi gündemi, siyasetin gündemi, hayatın zorlukları, bir de üstüne şimdi kar gündemimiz var İstanbul'da biliyorsunuz. Salgın gündemi çok geride kaldı.
Afet ama gündemi, evet.
Maalesef ama bir yandan da salgın aynı şekilde devam ediyor. Rejiden rica edelim göstersinler bize Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı tabloyu. 67 bin yeni vaka tespit edilmiş. 156 kişi de ne yazık ki koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmiş. Önce size şunu soracağım. Salgın hakikaten omikronla bitecek mi? Sonra Türkiye'deki önlemlerin bu tabloya yansımasını soracağım ama önce bir şu umut, gerçekçi bir umut mu lütfen bize onu söyleyin.
Şimdi önce şöyle söyleyeyim, artık burada ölçüp biçtiğimiz bir şey yok. Tekraren ocağın birinden itibaren Türkiye'nin verdiği, önümüze koyduğu ölüm rakamlarıyla bile 3600-3700 kişiyi kaybettiğimizi, bu insanların bir bölümünün de deminki sorudaki gibi aşı olmalarına rağmen aşı cevabı veremeyecek, dikkatini sürdürmüş ve kendini korumayı başarmış kırılgan gruplar arasında, yani masum insanların, korunmaya çalışan insanların bir bölümünün de aşırı etçileri arasında, çoğunun da aşırı etçileri arasında olduğunu söyleyelim. Aşırı etçisi insanlar maalesef çok genç insanlar ve çok kötü akciğer görüntüleriyle izliyoruz ve servisler ve acil servisler dolu ve yoğun bakımlarda yer yok, bunu söyleyeyim. Durum parlak gitmiyor. Omikron bunu bitirecek mi? Bir kere şunu söyleyelim. Omikron bizim yaptığımız hataların bir bedeli olarak karşımıza gelen, Delta ile ilgili süreci düzgün aşılama yapsaydık, bitirmiş ve kontrol edebilmiş ülkeler olarak güle oynaya bir kış geçirebilecekken başımıza gelmiş bir başka afet, onu söyleyeyim. Pandemideki beklediğimiz bu çok hızlı bulaşmaya rağmen, duyarlı grupları çok hızlı turlamasına rağmen beklediğimizden az ölüm olmasına sevineceğimiz bir durum yok. Virüsün yönünün ne tarafa gideceğini kestirebilen bir uzman da yok. Onu söyleyeyim, evrimsel hareketliliği biz üzerine bir basınç uygulayamadığımız için, biz bulaşması yönünde düzgün bir basınç, yani aşılama, bağışıklama duvarı ya da tedbirlerle yapamadığımız için son hız bulaşıyor, çoğalıyor ama omikronun İki doz aşılılara eklenen bağışıklığı 1 ila 3 aylık bir bağışıklık sağlasa bile bunun geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelişecek diğer varyantlara karşı koruyup korumayacağını da bilmiyoruz. Onun için Sağlık Bakanı'nın açıklaması da, bu hikayeyi satan ülkelerin açıklamaları da talihsiz. Ama bütün bunlardan varacağımız sonuç şu değil aslında. Yani salgın bizi tekrar evlerimize kapatsın. Salgın yüzünden biz bütün hayatımızı kesintiye uğrayalım. Bizim tek derdimiz şu, salgının hüküm sürebileceği duyarlı grupları azaltmaya çalışmak, o duyarlı gruplarla korunmuş grupların olabildiğince bir araya gelmesini, yeni varyant gelişme açısından, birbirlerine çarpan varyantlar açısından engellemeye çalışmak teknik olarak. Bütün bunları yaparken en aşağı bir sene daha, dünya nüfusunun %70'i aşılanana kadar daha COVID'le yaşayacak gibi plan yapmak. Bu plan ne? Kapalı ortamlara girerken uygun koruyucu maskeler takmak. Kapalı ortamlarda uzun süre kalacakken maskenin koruyucu düzeyini yükseltmek. Kapalı ortamlarda imkanımız varsa, tabii ki çalışanlar, dünkü metrolardaki görüntüler ya da havaalanlarındaki görüntüler kaçınılmaz bir şey. Bunun için hareketliliğimizi kısacak ya da kesecek de değiliz ama bunları olabildiğince azaltmak ve duyarlı insanlara bulaşma zincirini kırabilecek koordine hareketler yapmak. Salgınla yaşama planı her gün ölen insanları aldırmamak ya da aşılanmayı sanki hiç salgın yokmuş gibi böyle peyderpey sürdürmek falan değil. Salgınla yaşamayı öğrenmek bütün alarmlarımızı iyi kurmuşken ve iyi koordine önlemlerle sakin ve ferah bir şekilde hayatı olabildiğince kesintisiz sürdürmeye çalışmak. Onun için ben omikron bu işin sonunu getirecek cümlesini kuranları kesinlikle bilimin çok uzağında görüyorum. Çünkü virüsü bilen, virüslerin evrimsel süreçlerini bilen, salgın dinamiklerini bilen, şu laf da çok boştur. Yani hangi salgın bitmemiş ki? Elbette bitecek. Ama ne kadar insanı arada gözden çıkaracağız, ne kadar sektörü gözden çıkaracağız, eğitimi ne kadar gözden çıkaracağız, bunları gözden mi çıkaracağız? Yoksa bazı Asya Pasifik ülkelerinin yaptığı gibi en az hasarla ve en sakin ve ferah bir şekilde zamana yayarak, bağışıklamayı artırarak gayet medeni bir şekilde mi geçireceğiz? Mesela Singapur'un yaptığı gibi, mesela Japonya'nın yaptığı gibi, mesela haftalardır hiç ölüm görülmeyen Güney Kore'nin, Tayvan'ın yaptığı gibi mi yapacağız? Buna karar vermek lazım. Ama bana sorarsanız Batı ülkeleri işin ucunu çoktan kaçırdılar ve onun için de omikron bu işi bitirecek diye bir hikaye satılmaya çalışılıyor. Ben şundan bile emin değilim. Omikronun köşesinde biz bir nefes alacak mıyız yoksa başka bir varyant ucuna eklenecek mi? Nasıl Delta'da da bu hikayeyi anlatıyorlardı? Delta'da bu hikayeyi anlatanlar şimdi omikron bitirecek diyor. Hep aynı hata felaketini, hep aynı anlatıcıların ağzından duyarak yapıyoruz.
Bir yandan siz bu örnekleri verirken ülkelerle ilgili bir izleyici de İsrail'i sormuş ve şöyle bir iddia var. %100 aşı yapıldı ama en çok insanlar İsrail'de ölüyor diyerek de aşıyla ilgili yok bir canım. Eleştiri var.
Yok canım. Getirsin bakalım görelim. Şöyle bir şey var. World Situation diye bir yer var. Girin oraya. Bütün ülke verilerini görürsünüz. İsrail'de epeydir ölüm yok ama vaka artışı var, evet. Vaka artışı var. Çünkü şunu biliyoruz biz. 3 doz optimal doz. 3 doz optimal doz. 3 doz üst solunum yolu aracılığıyla yayılımını engellemiyor. Üst solunum yolu aracılığıyla engellerken yaşlı nüfusunu engellemezken yaşlı nüfusunuz ya da benim demin örnek verdiğim gibi işte böbrek nakli olmuş, organ nakli olmuş, kanser kemoterapisi alıyor. Bu nüfusunuz aşı cevabı vermeyebiliyor. İsterse 10 doz aşı olsun. Evet, dolayısıyla milyon milyon vaka olursa, milyonda bir ölüm bile olsa vaka ölüm oranı artacak. Türkiye'de de arttı, dünyada da arttı ölüm sayısı. Tam olarak bunu söylemeye çalışıyoruz. Omikron bağışıklık duvarına çarptığı için 100.000'de bir öldürüyor. Ama 100.000'de bir öldürüyor. Dolayısıyla milyon kişi olursanız siz o sayı 1000'e çıkacak. İsrail'in de başına bu gelecek. İsrail şu örnek. Dünyada hiç kimse tek başına bir ada değil. Kendinize 5 doz yapmak yerine etrafınızdaki ülkelerle paylaşsanız daha iyi olur demek. İsrail'de daha çok ölüm olduğunu söyleyen arkadaş koysun önüme veriyi. Ben hemen koyarım World Meters'tan kimin çok ölümü var. Amerika'nın çok ölümü var, Brezilya'nın çok ölümü var, Hindistan'ın çok ölümü var, Rusya'nın çok ölümü var. Şimdi Fransa'nın çok ölümü var. Çünkü Fransa aşı retçileri duvarına çarpıyor. Artan ölümleri var. Başka Türkiye'nin ölümlerinde ciddi bir artış var. Eğer bu hızla giderse Avrupa kıtasının yarısı enfekte olacak. Yarısı enfekte olduğu zaman da ölümler de artacak. Evet, tam söylediğiniz gibi omikron ölümcül hala bir salgını sürdüren bir varyant. Evet, 3 doz aşı. Aşı olmayanlara göre ölümü %99 azaltıyor. Dünya yüzünde böyle başarılı bir uygulama olmadı. Ama aşı cevabı veremeyecek aramızda ileri yaştakiler var, kırılgan olanlar var. Sorumlu olup onları düşünmeli ve onları korumalıyız. Tam olarak söylemeye çalıştığım bu.
Peki bizde aşılama nasıl gidiyor bütün bunların üstüne?
Bizde aşılama çok kötü gidiyor. Bizde aşılama maalesef çok kötü gidiyor. Öncelikle şunu unutmayalım. Yaptığımız aşılarla ilgili zamana ve varyanta bağlı olarak bağışıklık tekrar daralıyor. Yaptığımız bağışıklık tekrar daralıyor. Uyguladığımız aşının etkisi tekrar daralıyor. Benim bir sene önce olduğum iki doz inaktif aşının artık bir hükmü yok. Onun için tekrar iki doz aşı olmak zorunda kalıyorum. İki doz da yetmiyor. Yeni bir varyant gelirse üç doz alıyor. Ama üç doz optimal. Bunu biliyoruz. Artık üç dozdan sonra 10 dozda olsak omikrona karşı aşılıysak korunma ihtimalimiz %99. Aşılıyken ama %1 de olsa korunamama ihtimalimiz var. Dağıtan ve yayan ve virüs yükü yüksek olan aşısız arkadaşlar yüzünden ama ya da aşılanamayan gruplar yüzünden.
Ve aşılama iyi gitmiyor diyorsunuz. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı aşılamaya çağırsa da belki farklı bir tür kampanya gerekiyordur artık. Zaman kalırsa Avrupa ile karşılaştırmalı aşılama kampanyamızı da soracağım da şunu da merak ediyorum. Geçen haftalarda sormuştum ama çok önemli olduğunu düşünüyorum ve yineleyeceğim bu sorumu. Şimdi BioNTech aşılılarla birlikte Türkiye'de biliyorsunuz 4 doz Sinovac aşısı olmuş kişiler de var. Yani 2 doz Sinovac'tan sonra aşılamaya tekrar Sinovac'la devam etmiş olanlar. Onlar omikrona karşı şu an ne kadar korunuyorlar?
Şimdi Brezilya'dan bir de Peru'yla Amerika'da bir immünoloji grubunun yaptığı çalışmalardan Dominik Cumhuriyeti'nden olması lazım. İnaktif aşılarla ilgili şunu biliyoruz. İnaktif aşılar zamana bağlı aşılması çok daha yüksek aşılar. İnaktif aşılar kırılgan grupların daha az cevap verdiği aşılar. Yani kanser hastalarının, ileri yaş hastalarının daha az cevap verdiği aşılar. Ve inaktif aşılar Delta'dan itibaren etki kaybına uğradılar. Omikron'da da sıfır etkileri var. Şimdi bu Brezilya'dan gelen veri 3. dozun yapılmasının, 3. doz Sinovac'ın ya da inaktif bir aşının yapılmasının bir miktar antikor düzeyini artırdığını ama bu artan antikor düzeyinin üzerine bir mRNA aşısı eklenmesine göre çok daha az olduğunu gösteriyor. Bizim 3. doz BioNTech yaptırma sebebimiz zaten şu. Aslında biz şunu biliyoruz. 2 doz aşı temelde akciğeri koruyucu mekanizmaları harekete geçiriyor. Ama 3. doz aşı acil yardım bakımından işimizi çok daha kolaylaştırıyor. Acil yardım yani ben bankada para değil cebimde nakit para olarak 3. dozu istiyorum. Dolayısıyla 3. doz Sinovac bu bankada paraya katkıda bulunuyorsa da nakit paraya katkıda bulunmuyor gibi duruyor. Onun için 4. dozla ilgili bir çalışmaya rastlamadım. Ama biz bağışıklığı şöyle kabul ediyoruz artık. 3 doz BioNTech'li olan kişiler ya da enfeksiyonu geçirmiş ve üstüne 2 doz BioNTech ya da 2 doz BioNTech yaptırmış ve üstüne enfeksiyonu geçirmiş kişiler olarak kabul ediyoruz. Ama kırılgan ve yaşlı nüfus için ek dozlara ihtiyaç olduğunu belli bir zaman aralığından sonra da söylüyoruz. Dolayısıyla 4 doz Sinovaclılar ya da ülkemizde aylar önce 2 doz Sinovac yaptırmış olanları bağışıklıktan düştüğümüz zaman Türkiye aşılama stratejisi bakımından ne yaptığı aşıların sahadaki etkisini söylüyor. Ne yaptığı aşıların varyantlara etkisi konusunda çalışma koordine ediyor. Ne de hastaneye yatanların ne kadarının aşı cevabı vermeyen ne kadarının üzerinden zaman geçmiş aşılar olduğu konusunda bir veri paylaşıyor. Ama dünyadaki veri projeksiyonlarıyla benim tavsiyem mutlaka 3 doz BioNTech'in tamamlanmış olması gerekliliği yönünde.
Yani bir parça korusa da BioNTech ile devam edildiği kadar korumuyor omikrona karşı. En azından bunu biliyoruz şu anda. Bir izleyicimizin güzel bir sorusu var. Benim de sormak istediğim bir soruydu. Çok da bence halk arasında sorulan bir soru. Demiş ki Murat Kıroğlu, peki hocam ölene kadar aşı mı olacağız yahu? Demiş.
Yok olmayacaksınız. Gerçekten olmayacaksınız. Şimdi şöyle bir şey var. Virüs ortada dolaşamaz olunca. Ne zaman dolaşamaz olur? Murat Bey'di değil mi soru?
Evet.
Ne zaman dolaşamaz olur? Öyle bir koruyucu duvarımız olur ki Esin ve Şükran ikisi de aşılı. Bu ortama üçüncü bir kişi soksa bile virüsü ikimizin arasında gidip gelemeyecek virüs. Ne olacak? Artık bir koruyucu duvarımız var. %60'ımız yani üç kişiden iki kişi olduğuna göre %60'ımız bir duvar oluşturduğu için o %30'dan geleni bertaraf ettik. Böyle böyle yani yatay aşılanmamız arttıkça ve Şükran ve ben ikimiz de dikey olarak iyi korundukça, yani 3 doz aşımız sapasağlam bizi koruduğu sürece, bunu topluma projekte edin, o zaman bir süre sonra aşılanma ihtiyacı herkesin azalacak. Yapmaya çalıştığımız tam olarak bu. Yani solunum yoluyla yayılan bir virüs ve onunla bir pandemi varken siz koruyucu duvarı oluşturmak için bu pencere aralığını kaçırmış olsanız da, tekraren söylüyorum, %70'den aşağı toplumların aşılanması ya da kıtalar arasındaki farklılık kaldırılmadan biz senede bir tekrarlanmak durumunda kalabileceğiz gibi duruyor. Ama eğer bu %70'e ulaşabilirsek, o zaman yüksek olasılıkla sürekli tekrarlamamız gerekmeyecek bunu. Sadece belki sadece kırılgan grupların, belki yeni bir varyant çıktıkça pekiştirmek gibi farklı yöntemlere gideceğiz. Onun için hayır, sürekli aşılanmayacağız. Şu andaki 3 dozdan fazla aşılamanın da optimalin ötesi olduğunu, çok da gerekli olmadığını, bunun da böyle bir tez canlı yangın söndürmek gibi bir fazla cevap olduğunu söyleyeyim. Aslında optimal cevabı bulduk. 3 doz kırılgan gruplar için belki takviye, belki değil, 3-6 ay sonra bir takviye ihtiyacı var. Orada bir 4 doz gereksinimi olabilir ama şu anda başka bir doza zaten ihtiyaç yok.
Siz anlattıkça aslında bunların açıklanmasının ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu programa başlayalı çok uzun zaman oldu ve her hafta anlatıyorsunuz bunları. Pek çok televizyon kanalında aynı şekilde bunlar konuşulmaya devam ediliyor. Ama bir yandan da hala aşı tereddütü olan çok fazla insan var. Toplumda aşılama çok kötü gidiyor diyorsunuz. Üzücü gerçekten. Şimdi önlemlere geçeceğim ama geçmeden son bir soru daha. Artık sorularımızın da şekli değişiyor. Eskiden size ne yaparsak yakalanırız, virüse nasıl korunuruz diye sorarken, şimdi virüsü atlattıktan sonra yapılması gerekenlere ilişkin sorular artıyor. Çünkü pek çok insan çevremizde artık koronavirüse yakalanıyor. Ben de bunlardan biri olarak hem kendi adıma soruyorum hem çevrem adına. Salgında virüsü atlattıktan sonra ne zaman enfekte olabiliriz? Hastalığı geçirmiş olmak bizi koruyor mu? Ne kadar koruyor?
Öncelikle zemininde aşınız varsa, belki de bakanın açıklamasındaki tek doğru nokta burasıydı. Şimdi omikron bağışıklığa bir katkıda bulunacak mı? Omikron dünyadaki turu çok hızlandırdı. Bu sorunun cevabında eğer zeminde iki doz aşınız varsa, omikronun üzerine eklenmesi bağışıklığa üçüncü doz aşı gibi bir katkıda bulunur. Ama bu bir Rus ruleti oynamak gibidir. Benim demin örnek verdiğim hastamda olduğu gibi 5 doz aşıya rağmen yoğun bakım sınırına sizi götürebilir bu testi yapmak. Çek folk şarkıcısı Horka'yı düşünün. O test sizi hiç beklemediğiniz bir sonuca götürebilir.
Özellikle omikrona yakalanmıştı, evet. Değil mi? Özellikle virüse yakalandı ve hayatını kaybetti o kişi.
Evet. Ve üstelik de kutlamasını yaptıktan sonra, pozitifim ve çok iyiyim dedikten sonra. Dolayısıyla biz hep şunu söyleriz, doğal infeksiyonla test edilmek Rus ruleti oynamak gibidir. Aslında biz kuduz aşısı yaptırırız ama köpek ısırığında kuduz olma riskiniz de 10.000'de belki de 1'dir, çok hani saldırgan bir köpek bile olsa. Dolayısıyla o 10.000'de bir göze alınamayacak bir şeydir kuduz hastalığı. Onun için olursunuz. Burada da aslında 100.000'de bir öldürüyor diyorum, az öldüren omikron. 100.000'de birin siz olmayacağınızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani hangi protein mutasyonunuz var, nasıl korundunuz, başınıza ne gelecek, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bir kere erkek cinsiyetinin çok olumsuz olduğunu, 55 yaş üzerinde olmanın çok olumsuz olduğunu, eşlikçi hastalıkların bu testi yapmamayı gerektirecek kadar olumsuzluk yarattığını söyleyerek başlayayım sözlerimi. Zeminde iki doz aşınız varsa üzerine eklenen omikronla ortalama olarak bir 3 ay kadar, omikrondan çok sapmış bir varyant olmadığı sürece korunacağınızı varsayıyoruz. Ancak doğal bağışıklık immünitesi dediğimiz koruyuculuk düzgün ve standart olmadığı için, ona Esin başka cevap verebileceği için, Şükran başka cevap verebileceği için, aşı cevabında da genetik faktörler rol oynadığı için, biz iki doz aşının üzerine omikron geçirmiş kişilerin de 1 ila 3 ay içinde bir doz daha aşı olarak düzgün ve sağlam bir duvar sahibi olmalarını öneriyoruz.
Omikronu geçirdiyseniz 1 ila 3 ay arasında, evet, yine aşınızı, evet, olun diyorsunuz. Ben de bir yılın geçmesini bekliyorum şu anda aşı olmak için.
Gelelim bir Türkiye'deki... başka konuda çok soruluyor Şükran, onu da söyleyeyim. Buyurun. Şimdi 3 doz aşınıza rağmen ya da 2 doz aşınız varken hastalandınız ve Türkiye'de de maalesef şu anda acil servisler, bütün ayaktan bakım üniteleri, hatta özel hastaneler çok yüksek paralar almalarına rağmen sistematik bir incelemeden geçemiyorsunuz. Böyle bir şansınız yok. Yani ben COVID oldum diye gidebileceğiniz ayaktan poliklinik sayısı falan çok yok. Buradaki önerimiz, eğer kırılgan gruplardan birinde değilseniz, kendinizi minimum aşılı olmanız koşuluyla 7 gün izole edip 7. günde mutlaka hızlı antijen testi ya da PCR yaptırıp 2 tane negatifi bulduktan sonra tekrar çalışma hayatına dönmeniz. Ama bu 7 gün içinde istirahate, olabildiğince bol sıvı almaya, çok fazla hani vitamin desteği konusunda bir şey söylemeyeceğim ama sıcak ılık sıvıların tüketilmesi, istirahat gibi. Keşke Türkiye'de risk grupları için kullanılan o listedeki ilaçlar olabilse ve biz onları uygulayabilsek. Mesela benim sıkıntıyla bugünlerde izlediğim sorunlu hastalarımda olduğu gibi aşılarına rağmen onlara bu ilaçları uygulayabilsek, bunlar da çok önleyici olacak. Ama size tavsiyem, lütfen doktor önerisi olmadan, yerleşik bir zatüre tespitiniz olmadan, daha önce bacağınızdan vesaire atmış bir pıhtı olmadan ne aspirin ne kan sulandırıcı lütfen kendi kendinize kullanmayınız. Bunların faydası olmadığı bu senaryolarda gösterildi. Faydası olmayan bir şey, en kötü zararı faydasının olmamasıdır. Ama bütün kan sulandırıcıların kafanızı çarptığınızda kanama riski yaratmak gibi bir ekstra riski vardır. Bunu yapmayın. Sadece doktor önerisiyle yapın. Lütfen kendi kendinize fazla ilaç kullanmayın. Şu anda Türkiye'de risk grupları için uygun ilaçlar maalesef yok. Olsaydı biz onları konumlandırabilecektik. Ama sizler evde İstirahatle ve destekle bu süreci geçirmelisiniz.
Bu söylediğiniz...
Ve mutlaka antijen testiyle destekleyin süreci.
Bu söylediğiniz çok ayrıntı görünse de çok önemli. Ben kendim virüs, koronavirüsü geçirirken sizden bunu duymamış olsaydım bütün çevremden at bir aspirin, iç bir kan sulandırıcı cümlelerini dinleyecek ve o ilacı içecektim. En iyi ihtimalle evet faydası olmayacaktı ama siz hiç gerek yok eğer doktor tavsiye etmiyorsa diyorsunuz. Çok halk arasında yaygın bu kan sulandırıcı içilmesi gerektiği. Aşıdan önce de çok fazla içen olduğunu biliyorum bu tip ilaçları. Şimdi diyorsunuz ya 7 gün kendinizi izole edin, kendinize şöyle bakın böyle bakın, evet ama artık pozitif olduğumuzu öğrenmek de pek kolay değil galiba, hele de aşılıysak. Yeni önlemler, yani önlemlerin yeni versiyonuna geçtik yakın zamanda ve artık 3 doz aşılıysak ve temaslıysak herhangi bir izolasyona girmemize gerek yok. Bir, yine yakın çevremden bir örnek vereyim. Evli bir çift arkadaşımdan biri pozitif çıktığında eşi aradığında araması gereken bu telefon hattını, aşılı olduğunu öğrendiklerinde görevliler tamam bir sorun yok dışarı çıkabilirsiniz diyorlar ve bu kişi muhtemelen pozitif. Böyle çok vaka var. Bunun şimdi bize nasıl bir etkisi oluyor hem tabloya hem günlük hayatımıza? Pozitifiz, aşılıyız ve izole olmadan dolaşabiliyoruz dışarıda.
Öncelikle demin de söylediğimiz gibi 2 doz aşı üzerine bir doz omikron bile 1 ila 3 ay kadar koruyabiliyor. Yani reenfeksiyonların olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar tekrar infekte olarak insanların üretkenliklerinden, hayat sevinçlerinden, işlerinden, güçlerinden zaman çalıyoruz. Bir kere bu. Yani burada yapacağımız en önemli şey aslında insanlara el tipi testler dağıtıp insanları da bilinçlendirip bu konuda testlerle nasıl süreci yönetmeleri gerektiğini anlatmakken, salgında tek yaptığımız şey vardı. Ücretsiz ama zor ve zahmetli. Ulaşılması güç, kuyruklar beklenerek yapılan PCR testleri, onu da düşürdük sistemden. Aşılama stratejimiz de yok. Maskeyi insanlar kendi kendilerine uygulamazlarsa onunla ilgili de bir destek yok en azından. Mali destek de yok, psikolojik destek de yok. Türkiye'de şunu söyleyeyim, yani aşı çağrısı yapılarak aşı stratejisi yürütülmez. Aşıya ikna etmek için hadi salgın bitiyor, gelin de bir son doz yapalım diye gerçekçi olmayan çağrılarla bu iş yürütülmez. Hiçbir şekilde şu anda salgın yönetimiyle ilgili Elimizde koordine bir hareket, düzenli bir hareket yok. Tamamen bireye bırakılmış durumda. Bireyler de kendilerini çok tehdit eden. Çünkü doğrusunu isterseniz aslında aşı tereddütlü olanları ayırıyorum ama aşı retçisi organize gruplar aslında Türkiye'de bir politik hareketin çevresinde de organize oldular. Onu da fark ediyoruz. Ve topyekün şunu yapıyorlar. Bize aşı baskısı yapılıyor. Aslında kimsenin onlara aşı baskısı falan yaptığı yok. İnsanlar onları ikna etmeye ve sorumluluğa davet ediyor. Çünkü ben elimde enjektörle sokaklarda dolaşmıyorum. Ya da benim bir yaptırım gücüm yok. Ben bir bilim insanıyım. İkna edici konuşmalar yapmaya çalışıyorum sadece. Yapmam gerektiği üzere. Nasıl salgınla ilgili bütün önlemleri söylüyorsam bunun da en gerçekçi ve ölümü engelleyici önlem olduğunu söylüyorum bir hekim olarak ve çok sayıda hasta izlemiş ve ölüm görmüş bir hekim olarak pandemi süreciyle ilgili söylüyorum. Ama karşımda koparılan yaygaraya baktığınız zaman sanırsınız ki ben elime enjektör aldım, sokaklarda dolaşıyorum. Oysa bu grupların yapmaya çalıştığı şey aşı olmaya gidenleri neredeyse evlerine bağlayarak aşı olmamalarını sağlamak. Kimin kime baskı yaptığı, kimin kime basınç yaptığı konusunu da bir kere daha gözden geçirelim isterseniz. Şöyle söyleyelim. Bu ölümlü bir mesele. Bu pandeminin bitmemesinin en önemli sebebi elimizde aşı olmasına rağmen aşıyı yapamamış olmak. Ve maalesef Türkiye'de bu grupların hareketleri çok tolere edilerek sizin de söylediğiniz gibi biraz bıktık ve sıkıldık. Nedenlerinden bir tanesi de bu. Elimizi kolumuzu bağlayıp karşımızda bağıran çağıran insanlara maruz bıraktılar bizi. Dolayısıyla Türkiye'de bırakın salgını yönetilmesini ya da aşı stratejisi yürütülmesini, Türkiye'de aşılamaya katkıda bulunmaya çalışan, salgınla ilgili gerçeklikten insanları koparmamaya çalışan kişilerin neredeyse ağzı bantlanıyor ve organize bir harekete maruz bırakılarak yapılıyor.
Ki Avrupa'daki önlemlere baktığımızda Türkiye'de aşı olmayanlara yönelik olan kısıtlamalar çok çok daha az değil mi? Artık aşı kartı uygulamalarına geçiyor dünya. Türkiye'de henüz böyle bir işaret olmamasına rağmen.
Tabii. Ve çok doğal olarak buna geçiyor. Ben hep şu örneği veriyorum. Ben Amerika'ya çalışmaya gittim. Çalışmaya giderken pek çok hastalığa karşı bağışık olduğumu kanıtlayarak gittim ve tüberküloz, verem geçirmemiş olduğumu kanıtlayarak gittim ve bunda da hiç benim kişisel haklarım falan diye düşünmedim. Çünkü bir ülke kendini o ülkede bir hastalığın endemik olmasından korumuş. Endemik lafını da çok gelişigüzel kullanıyoruz ya. Mesela Türkiye'de tüberküloz endemik bir hastalık. Savaş verilmiş bir hastalık, aşısı olan bir hastalık ama endemik bir hastalık. Tüberküloz Türkiye'de yeniden salgınlar çıkarabilir. Ama Amerika'da endemik değil. Yani Amerika'da salgın yok, salgın tehdidi de yok. Sadece bizim gibi dışarıdan giden, endemik ülkelerden gidenlerden giriyor ve ona önlem olarak da sizden kanıt istiyorlar. Kanıt isteniyor. Kimsenin koluna zorla bir şey yapılmıyor. Ben tüberküloz geçirmiş olsaydım bana şöyle bir öneride bulunacaklardı. Şu ilacı kullanarak gel diyeceklerdi ya da gelme kusura bakma diyeceklerdi. Bundan daha doğal bir şey olamaz ki. Ortak yaşamı paylaşıyoruz biz. Bakın cüzdanla savaş haftası mesela. Hala milyonlarca kişiyi etkileyen bir hastalık. Türkiye'nin cüzdanda verdiği savaşı düşünün mesela. Bulaşıcı hastalıklar ortak yaşamı dolaşık hale getirir. Dolanık demiyorum bakın. Dolanık demiyorum. Dolaşık hale getirir ve yaşamı kesintiye uğratarak kırılgan grupları ve yoksul insanları tehdit eder. Bunun olmasını önlemeye çalışıyoruz.
Yoksulluk demişken şimdi sizin maske konusunda destek olmadığını söylemenizin üzerine yine bir izleyici 10 maske 6 lira çok da pahalı değil demiş ama bu tek başınıza düşündüğünüzde belki böyledir. 2-3 çocuklu bir anne bir babanın olduğu bir ev düşünün, 5 kişinin her gün dışarı çıktığını, 4-5 saatte bir maske değiştirilmesi gerektiğini, bu enflasyonda, bu pahalılıkta hakikaten az paralar değil bu maske fiyatları da. Bunu da, bu da bende benim bir küçük yorumum olarak kalmış olsun. Vaktimizin sonuna geliyoruz. Az önceki sorumla ilgili bir ayrıntıyı yineleyeceğim. Şimdi bizim bu aşılandığımız dünyada artık şuna alışmamız gerekiyor mu? Biz kalabalık bir iş yeriyiz. Bir kişi pozitif çıktığında eskiden ya evlere kapanırdık ya hemen teste giderdik vesaire. Ama şimdi hayatımıza devam ediyoruz artık belirti var mı yok mu bakarak. Yani bu pozitif çıkılsa da artık yanımızda temaslı da olsak hayatımıza devam etmek. Biliyorum biraz da sistemi korumak için de alınmış önlemler bunlar ama artık böyle mi yaşayacağız? Daha normal bir hale mi gelecek bu?
Ya maalesef şöyle bir şey var. Şimdi mantıklı ve makul olan şey şu. Yani bir kere endemik bir süreç yok. Bazı ülkelerde endemik sürece geçebilir. Koruyucu duvar arttıkça mesela Çin'de öyle şu anda. Mesela Japonya'da öyle şu anda. Mesela Danimarka o faza geçiyor gibi duruyor. Portekiz çok aşılandığı için o faza geçiyor gibi duruyor. Bunu şuna benzetebiliriz belki. Aslında hastalıkların bulaşma yolu birbirine benzemiyor. Demin de örnek vermeye çalıştım tüberkülozdan. Yani tüberküloz Türkiye'de endemik, hala kırılgan grupları etkileyen ve ölümcül bir hastalık pandemi döneminde de ve dünyada en çok insan öldüren bulaşıcı hastalıktı. Liste başıydı COVID'den önce. Dünyada en çok yoksul ülkeleri etkileyen ve yoksul grupları etkileyen bir hastalık. Ama mesela Amerika'da tüberküloz yok. Endemik falan değil. Yani endemik terminolojisini biraz yanlış kullanıyoruz aslında. Ya da şunu söyleyebiliriz. HIV hastalığı, AIDS, Afrika'da pandemi sürüyor hala. Afrika'da anneden bebeğe bulaşıyor HIV hastalığı. Ama pek çok ülke kontrol altında tuttu ve o ülkelerde endemik teste ve ilaçla kontrol altında tuttu aşısı olmamasına rağmen ve kamuyu bilinçlendirerek, ne yollarla bulaştığını anlatarak, tarama testleri yaparak tuttu. Şimdi bu da böyle dalgalı bir seyir izleyecek. Bizim gibi kontrolü tümüyle bırakmış ülkelerde ve ne olursa olsun bir arada çalışın, ağız ağıza gelin denilen ülkelerde endemik cümlesini, yani ne diyelim, kafada salgını bitirelimle eş anlamlı kullanacağız. Yani yazın 200 insanın ölmesini dert ederken şimdi omikron hafif dedik diye günde 200 insanın ölmesini dert mi etmeyeceğiz? Gene 200 insan ölüyor. Şu mu bizi teselli edecek? 100 bin insan var, 200'ü ölüyor. Yazın 20 bin insan vardı, 200'ü ölüyor. Bu mu bizi teselli edecek? Yani bu sayı 1 milyona çıktığı zaman 2 bin insan ölecek Türkiye'de. Ve bu hastalığın reinfeksiyonu, yani tekrarı da var diyoruz. Şimdi burada yani böyle böyle bitecek demenin herhalde çok makul olmadığını söylemiş oluyorum. Yani aşılı bireyler, 3 doz aşılı bireyler %99 ölme riskinden korunuyorlar. Ama %1 hala ölme riskimiz var bizim de.
Bu mu bizi teselli edecek diyorsunuz ama bir yandan da artık o tablodaki yüksek sayılar sayılara karşı biraz daha o hassasiyetimizin azaldığını düşünüyorum ben artık. Her gün o sayıları görmek, eğer ailenizden biri değilse vefat eden,
evet,
herkes için ne yazık ki normalleşti. Biliyorum sizi çok yordum. Şöyle kapatalım istiyorum. Şimdi, bir kış geliyor dedik, artık kapalı ortamlarda olacağız, daha çok bulaşacak dedik ki hakikaten de öyle oldu. Şimdi testler de azaldı. Vaka sayıları ne kadar tabloya yansıyor bilmiyoruz. Bu şekilde bir salgın gitmeye devam ediyor. Çıkmadı hayatımızdan. Arkadaşlarımın sorusunu bu şekilde iletmiş olayım. Herkes ne zaman bitecek diye soruyor. Siz önümüzdeki zamanı nasıl görüyorsunuz diyeyim. Böyle bitirelim.
Başka bir varyant gelişip gelişmemesine, başka bir varyantın gelişmesiyle ilgili bizim yapabileceğimiz bulaşmayı kırmak ve azaltmak bakımından çok çok önemli şey bağışıklık duvarını artırmamız. Bağışıklık duvarını artırabilmemizin yolu ise bağışık olmayan insanlarla bir araya gelmekten kaçınmak ve bağışık olmayan insanların aşılanmasını sağlamak olmalı ve bununla ilgili gerçekten ikna edici çalışmalar, verileri ortaya koyan çalışmalar, benim söylediğim bu %99 ölüm önleyici olduğunu anlatan çalışmaları koymak lazım ortaya. Burada öğrenilmiş bir çaresizlik var ise aslında ben farklı keder, ortak kader diyorum. Maalesef bu böyle. %80'i etkilemeyen bir hastalıkta %20'nin derdini paylaşmayı öneriyoruz. O %80'e %20 dert olsun. Ne olur gelin onlar için bir şey yapın diyoruz. Maalesef bu yüzyılda sorumsuzluğun ve bencilliğin son noktasındaki insanoğlu tek başınalıkla yalnızlık arasındaki bu farkı ve bireysel özgürlükle keyfiyet arasındaki farkı tamamen siyaha boyayarak giderek yani böyle zarif ve yalın bir tek başınalık değil de ben bir zehirli bir yalnızlık bencilliğiyle bu sorumluluğa elini koymuyor. Yani şunu söyleyeyim, ben 25 yıldır kendime grip aşısı yaptırıyorum. Ben grip olsam hafif atlatacak bir insanım. Kendim için değil, hastalarım için yaptırıyorum bunu. Bu dediğim gibi ortak kader, farklı keder ve bütün dünyayı kasıp kavuran ve bütün hayatlarımızı sekteye uğratan, en çok çocuklarımızın eğitimini ve özgürlüğünü baltalayan, en çok koruduklarımızı tehdit eden bir salgın. Dolayısıyla ne zaman biteceği aslında yapacaklarımıza bağlı. Eğer %70'i aşılamayı başarırsak, bu sırada bizi ters köşe yapacak bir gelişme ve varyant olmaz ise zannederim 2022'nin sonu gibi birazcık daha ferah bir şeyler konuşuruz. Yaz ve ilkbahar mevsiminde birazcık daha kendimizi ferah hissederiz. Mevsimsel bu bulaşma zincirinin dışına çıkabilme şansımız olur. Ama kışı çok parlak göremiyorum. Yani kış sıkıntılı.
Yazın yine bir nebze açık hava bizi rahatlatacak olsa da daha iyi bir tabloya bakmak için yine siz bir yıl sonrasını gösteriyorsunuz adres ve aşılamanın önemini defalarca vurguluyorsunuz. Umarım artık daha iyi şeyler konuşuyor oluruz. Çok gördük sizi Esin Şenol. Çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki her hafta burada bize salgınla ilgili doğruları anlatıyorsunuz. Çok sağ olun.
Teşekkürler. Sağ olun. Siz çok de iyi ki varsınız.
Evet, bu programımızı da tamamladık. Her salı saat 18'de burada koronavirüs salgını ile ilgili ayrıntıları konuşmaya devam ediyoruz. Sizlerden ricamız, şimdi lütfen yayınımızı beğenin, yayınımızı paylaşın, yayınımızın altına yorum yazın ki bu yayın çok daha fazla kişiye ulaşabilsin. Aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkini de hatırlatayım. Medyascope'taki bağımsız gazeteci diye buralardan destek olabilirsiniz. Gelecek hafta aynı programda görüşmek üzere diyelim. Medyascope'u takipte kalın. İyi akşamlar.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, size...
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.